Ayrım 7, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 75. 5. bölüm, 20 Kasım. Gabriele Grane'nin nasıl olup da Sapo'ya geldiğini kendisi dahil hiç kimse anlayamamıştı. Herkes onun geleceği çok parlak bir kız diye görürdü. Hiç de düşünüldüğü gibi olmamıştı. 33 yaşına basmıştı ama ne ünlü, ne mal mülk sahibiydi, ne de zengin biriyle evlenebilmişti. Özellikle bu evlilik mevzusu zengin mahallesi Diursholm'den arkadaşlarını çok endişelendiriyordu. ''Sana ne oldu Gabriella? Bütün hayatını polislik yaparak mı geçireceksin?'' Millete laf yetiştirmekten bıkmıştı. Polis değil, bir avuç analizciden biri olduğunu da anlatmaya kalkmıyordu artık. Ne daha bugün Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği, şimdiye kadar hiç yazmadığı kadar uzun ve ayrıntılı rapordan, ne de tatillerinde Svenska Dagbladet gazetesinde yayınlanan makalelerinden bahsetmeye niyeti vardı. Ayrıca faaliyetleri üzerine konuşamazdı da. En iyisi susmak, statü takıntılı aptallara aldırmamaktı. İstihbarat teşkilatında çalışmak, burjuva arkadaşlarının gözünde en dibe vurmaktı. Entelektüel arkadaşları için daha da vahim bir şeydi. Onların gözünde Sapo gizlenmiş bir ırkçılıkla Kürtleri ve Arapları izleyen sağcı ahmak götlerden ibaretti. Ve bir de batıya iltica etmiş Sovyet ajanlarını koruyabilmek için her türlü rezalete başvurmayı bilirlerdi. Gabriela da bazen katılıyordu onlara. Sağduyudan yoksun aptalca bir sürü karar vardı teşkilatın geçmişinde. Zalachenko olayı çıkması imkansız bir utanç lekesiydi. Ama gerçeğin bütünü bu değildi. Önemli işler de yapılıyordu. Özellikle de teşkilatta yapılan kapsamlı temizlikten sonra. Bazen en ilginç fikirler teşkilatta ifade ediliyormuş gibi geliyordu Gabriella'ya. En azından dünyadaki değişiklikler gazetelerin baş makalelerinden ya da konferans salonlarında ifade edilenden çok daha iyi anlaşılıyordu. Ama yine de buraya neden düştüm ve hala niçin buradayım diye sık sık soruyordu kendine. Belki bir parça aldığı iltifatlardandı. Gabriella ile bizzat işe yeni atanan teşkilat müdürü Helena Kraft görüşmüş, yaşanan onca felaketten ve hakkında yazılan onca sert şeyden sonra yıpranan teşkilatın personel politikasını yenileyeceğini söylemişti. Biz demişti İngilizler gibi yapacağız, üniversitelerle iletişime geçip gerçek yeteneklerle bağlantı kuracağız ve işin doğrusu Gabriella bunu senden iyi yapacak kimse yok. Gabriella'yı ikna etmeye yetmişti bu sözü. Gabriella karşı casusluk bölümünde analizci olarak işe başlamıştı. Daha sonra endüstri koruma bölümüne geçmişti. Genç bir kadın üstüne üstlük güzel olduğundan hastalıklı erkeklerin gözünde işe uygun değildi. Babasının kuzusu, burjuva züppesi diyorlar, bu da bir sürü gereksiz sürtüşmeye yol açıyordu. Ama işinin ehli olduğu ortadaydı. Hızlı düşünüyor, çabuk kavruyordu. Yaratıcı çözümler üretmede de üstüne yoktu. Üstelik Rusça da konuşuyordu. Rusçayı ticaret yüksekokuluna giderken dışarıda bir kursa yazılarak öğrenmişti. Örnek öğrencilerden de ama fazla aldırmazdı buna. Hayali iş dünyası değildi, daha değerli düşleri vardı. Diplomasını aldıktan sonra dış işlerine başvurdu. Tabii hemen kabul edildi. Ne var ki içi ısınmadı. Diplomatlar fazlasıyla kasıntı, fazlasıyla süslüydüler. Helena Kraft onunla iletişime geçtiğinde durumu buydu. Sapo da 5. yılını doldurmuştu. Yavaş da olsa yetenekleri kabul edilmişti. Tabii kolay olmamıştı bu. Güne kötü başlamıştı. Yalnızca berbat hava değildi nedeni. Bölüm şefi Ragnar Olofsson bir karış suratla odasına dalmış, dışarıda görevdeyken flört etmemesi gerektiğini söylemişti. Flört? Buraya çiçek gönderdiler. Bu işin suçlusu ben miyim yani? Evet, bir yerde öyle. Sahada iş yaparken doğru ve kusursuz davranmalıyız. Çok önemli bir makamı temsil ediyoruz.
Sağ ol be sevgili Ragnar. Durmadan yeni bir şey öğretiyorsun bana. Bak şimdi de araştırma bölümü şefi Erikson'un nezaketle flörtü ayırt edememesinin suçlusunun ben olduğunu öğrendim. Yani bir takım adamlar basit gülümseme ile cinsel daveti birbirlerinden ayırt edemeyip tuhaf hayallere kapılıyorsa bunun sorumlusu benim.
Ukalalık etme dedi Ragnar ve çıkıp gitti. Gabriella biraz pişman olmuştu.
Bu tür çıkışların pek bir faydası yoktu. Ama bir yandan da canına tak demişti artık. Sesini yükseltmenin zamanı gelmişti. Çalışma masasını aceleyle temizledi. Avrupalı bir yazılım şirketine yönelik Rusların ajanlık faaliyetlerini konu alan İngiliz OCHQ'nun hazırladığı, daha önce okumaya fırsat bulamadığı dosyayı çıkardı. Okumaya hazırlanırken telefonu çaldı. Helena Kraft arıyordu. Gabriela'nın neşesi yerine geldi. Helena'nın şikayet etmek veya paylaşmak için aradığını görmemişti şimdiye kadar. Tam tersine morali verirdi. ''Müsaade edersen hemen konuya girmek istiyorum.'' dedi Helena. ''ABD'den aradılar. Anladığım kadarıyla acil bir durum. Kisco telefonunla konuşabilir misin? Güvenli bir hat ayarladık.''
''Elbette.''
''İyi, gelen bilgileri bana yorumlamanı istiyorum. Ciddi bir şey var gibi. Bilgileri iletenden tuhaf sinyaller aldım. Ayrıca kadın seni tanıyormuş.''
''Tamam, bağla bakalım.''
Maryland NSA'den Alona Casales arıyordu. Bir an gerçekten o mu diye tereddüt etti Gabriella. En son Washington DC'de bir konferansta karşılaşmışlardı. Kendinden emin, karizmatik bir konuşmacıydı. Daha güzel bir ifadeyle aktif sinyal avcısı diye tanıtıyordu kendini. Yani hacker. Konferanstan sonra Gabriella ile biraz kafa çekmişlerdi. Büyüleyici bir kadındı. Alona Pro içiyor, kalın coşkulu bir sesle konuşuyordu. Hazır cevaptı, çok sık cinsel imalarda bulunuyordu. Ama şimdi biraz endişeli gibiydi. Arada bir ipin ucunu kaçırıp daldan dala atlıyordu. Aslında Alona öyle kolay endişelenmez, normal bir durumda da konuya bağlı kalma sorunu yaşamazdı. 48 yaşındaydı, cüsseli, dobra bir kadındı. Kocaman göğüsleri, zeka fışkıran küçük gözleriyle karşısındaki kim olursa olsun dengesini bozabilirdi. Genellikle ağzına geleni söyler, üstlerine karşı ayrıcalıklı davranmazdı. Herkesi paylayabilirdi. Hatta ziyaretlerine gelen Adalet Bakanı'nı bile payladığı söylenirdi. Ed the Ned'in onu sevmesinin nedenlerinden biri de buydu. Rütbe makam ayırmazlardı. Önem verdikleri tek şey yetenekti. Bu nedenle İsveç gibi küçük bir ülkenin istihbarat teşkilatının başkanı Alona için çerezdi. Yine de rutin kontroller yapılıp hatta bağlandığında konuyu toparlamakta zorlanmıştı. Helena Kraft değildi bunun nedeni. Arkasında birden kopan kıyametti. Aslında Ed'in öfke nöbetlerine alışkınlardı. Bir hiç için fırtınalar koparır, bağırır, çağırır, yumruklarını masaya vururdu. Ama şimdiki bambaşka bir şeydi. Çıldırmışa benziyordu. Telefonda aceleyle ve şaşkınlıkla bir şeyler anlatmaya çalışan Alona, bir yandan da olup biteni izliyordu. Ed'in etrafına bir sürü insan toplanmıştı. Çoğu telefonlarına sarılmıştı. Hiç istisnasız hepsi telaş ve korku içindeydi. Alona artık aptallık mı yoksa şaşkınlık mı demeli, daha sonra arayacağını söyleyerek telefonu kapatmayı akıl edememişti. Telefon bağlandığında karşısında Gabriella Grain vardı. Washington'da karşılaştığı bu genç, büyüleyici güzellikteki analizciyi baştan çıkarmaya kalkmış ve başaramamış ama derin hoş bir etki bırakmıştı onun üzerinde.
''Merhaba arkadaşım, nasılsın?''
İyiyim dedi Gabriella, dışarıdaki felaket havayı hesaba katmazsak her şey yolunda.
Son karşılaştığımızda iyi vakit geçirmiştik değil mi?
Kesinlikle çok eğlenceliydi. Ertesi gün çakır keyif gezip durdum. Ama sanırım şimdi beni içkiye davet etmek için aramamışsındır.
Maalesef. İsveçli bir araştırmacıya yönelik ciddi bir tehdit sinyali yakaladık. Bunun için aradım.
Kime?
Aldığımız sinyali deşifre etmekte çok zorlandık. Hatta ilk başta söz konusu ülkeyi de çıkaramadık. Yalnızca zayıf bir sinyal. Kriptolu haberleşme, kırmak imkansızdı. Ama yine de her zaman yaptığımız gibi parçalarını birleştirerek...
Bu ne ya? Pardon?
Biraz bekle. Alona'nın bilgisayarının ekranı göz kırptı, arkasından karardı. Görüldüğü kadarıyla bürodaki bütün bilgisayarlar kapanmıştı. Bir süre ne yapacağını bilemedi, tekrar konuşmaya döndü. Herhalde geçici bir sorun diye düşündü.
''Bekliyorum.'' dedi Gabriella.
''Teşekkürler, çok naziksin. Ah bağışla, burası biraz hareketli de nerede kalmıştık?''
''Parçalardan bahsediyordun.''
''Evet, bir kısmını bir araya getirebildik. Ne kadar profesyonel olsalar da bir açık veriyorlar. Ya da...''
''Evet.''
Konuşuyorlar. Bir adresten bahsediyor ya da bu durumda...
Aluna yine sustu. İlişki ağı Beyaz Saray'a kadar uzanan teşkilatın büyüklerinden komutan Johnny Ingram gelmişti. Her zamanki gibi delikanlı, klas adam havalarındaydı. Önemli bir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyordu. Hatta ileride bir grupla şakalaştı ama kimseyi kandıramadı. NSA'in Oahu'daki kripto merkezinin başına geçtiğinden beri güneş yanığı eksilmeyen teni parlıyor ama gözleri endişesini açığa vuruyordu. Herkesin kendisini dinlemesini istedi.
''Alo, orada mısın Alona?'' dedi Gabriela.
''Ne yazık ki kapatmak zorundayım, seni sonra ararım.'' dedi Alona, telefonu kapattı. Şimdi gerçekten endişelenmişti. Korkunç bir şeyler olduğu belliydi. Belki yeni bir terör saldırısı olmuştu.
Johnny Ingram ellerini endişeyle çevirip durmasına, üst dudağının üzerinde ve alnında beliren terlere rağmen sakinleştirici adam rolünü sürdürmeye gayret ediyordu.
''Defalarca önemli bir şey yok.'' dedi. ''Virüse benzer bir şeyler vardı. Bütün önlemlere rağmen ağa bulaşmıştı.''
''Tedbiri elden bırakmamak için sunucularımızı kapattık.'' dedi ve bir an gerçekten de havayı yumuşattı.
''Vay be, demek virüs ağa.'' dedi birileri. ''O kadar endişelenmeye gerek yok yani.''
Ama Johnny Ingram ağız kalabalığı yapmaya başlayınca Alona dayanamayıp patladı.
''Açık konuşsana.''
''Henüz çok fazla bir şey bilmiyoruz. Daha çok yeni ama sanırım bir hacker saldırısı var. Yeni bir şeyler öğrenirsek sizi bilgilendireceğiz.''
Johnny Ingram'ın endişesi yüzüne vurmuştu. Büroda bir uğultu koptu.
''Yine İranlılar mı?'' dedi biri.
''Biz henüz.'' diye başladı Ingram.
Gerisini getiremedi. Neler olduğunu asıl açıklaması gereken kişi kaba bir şekilde kesti Ingram'ın sözünü. Ayağı dikildi, kocaman gövdesi ayıya benziyordu. O an ihtişamından etkilenmedim diyen yalan söylerdi. Biraz önce çökmüşe benzeyen Ed şimdi kararlılık abidesi gibiydi.
''Hayır.'' diye tısladı. ''Yalnızca bir hacker, süper yetenekli bir iblis. Elime geçirip taşaklarını keseceğim.''
Alona Casares tekrar aradığında paltosunu giymiş çıkmaya hazırlanıyordu Gabriella. Biraz sinirlendi. Tuhaf telefon konuşmasının yarattığı şaşkınlık bir yana fırtına iyice güçlenmeden evine gitmek istiyordu. Rüzgarın saniyede 30 metreye kadar çıkabileceğini söylemişlerdi radyoda. Hava sıcaklığı da -10 dereceye düşecekti. Üzerindeki kıyafet böyle bir hava için çok zayıftı.
''Geçikliğim için özür dilerim.'' dedi Alona Casares. ''Doğrusu berbat bir sabah geçirdik. Tam bir kaos.''
''Burası da öyle.'' dedi Gabriela nazik bir ifadeyle saatine baktı.
''Ama söylediğim gibi önemli bir konu var. En azından ben öyle düşünüyorum. Tabii değerlendirmek o kadar kolay değil. Söylemiş miydim? Bir grup Rus hakkında araştırma yapıyorum.''
''Hayır. Sanırım Almanlar, Amerikalılar, belki birkaç da İsveçli var.''
''Ne tür bir gruptan bahsediyoruz?''
''Bir suç örgütü, sofistike yöntemler kullanan bir grup diyebilirim. Banka soyup eroin satmıyorlar, şirket sırları ve ticari sırlar çalıp pazarlıyorlar.''
''Black Hats?''
''Yalnızca hacker değiller, baskı, şantaj ve rüşvete de başvuruyorlar. Belki cinayetler de işliyorlardır. İşin doğrusu haklarında fazla bir şey bilmiyorum.'' ''Kullandıkları şifreler ve biraz da henüz onaylanmamış bağlantıları hakkında bilgi kırıntıları var. Birkaç gerçek isim, mevkileri düşük birkaç genç bilgisayar mühendisi falan. Gelişmiş endüstri casusluğu da yapıyorlar. Konunun benim masama gelme nedeni bu zaten. Gelişmiş Amerikan teknolojilerinden birinin Rusların eline geçtiğinden korkuyoruz.''
''Anladım ama adamlara ulaşmak hiç kolay değil. Kendilerini iyi kriptoluyorlar.'' ''Yönetici ekibe ulaşmak için çok çabaladım ama bir tek liderlerine Thanos denildiğini öğrenebildim.''
''Thanos?''
''Evet, Yunan mitolojisindeki ölüm tanrısı Thanatos'tan geliyor. Gece tanrıçası Nyx'in oğlu, uyku tanrısı Hypnos'un ikizi.''
''Çok dramatik.''
''Daha çok çocuksu, Hulk, Iron Man, Captain America gibi Marvel Comics karakterlerinden biri. Kötü bir yok edici Thanos. İlk bakışta pek Rus'a benzemiyorlar. Her şeyden önce, nasıl söylesem,
şakacı ve kibirliler.
Evet, bizimle dalga geçen şımarık kolej çocuklarına benzetiyorum daha çok. Bu tiplere çok ifrit olurum. Aslına bakılırsa bu hikayede birçok şeye ifrit oluyorum.
Sinyal istihbaratı yaparken gruptan ayrılan birinin olduğunu öğrenince çok ilgilendim. Belki bizi aydınlatabilirdi. Tabii onlardan önce ulaşabilirsek. Ama olayı biraz daha yakından incelediğimizde pek de düşündüğümüz gibi olmadığını gördük.
Nasıl yani?
Bahsettiğim şahıs tahminlerimizin aksine bu gruptan ayrılan bir suçlu değil, namuslu bir adam. Ayrıldığı şirketin içinde bu suç örgütünün köstebekleri var. Sanırım tesadüf eseri çok önemli bir bilgi edinmiş biri.
Değerlendirmelerimize göre bu adamın hayatı tehlikede, korunması gerek. Nasıl ulaşacağımızı bilemiyorduk. Aslında hangi şirkette çalıştığını bile bilmiyorduk.
Ama biraz daha ayrıntılı bir araştırmayla sanırım izine ulaştık diye devam etti Alona. İzlediğimiz tiplerden biri. Onunla birlikte bütün lanet tileri duman edin derken adama dair bir şeyler çıtlatmış oldu.
Lanet ti?
Evet, kriptolu tuhaf bir şeye benziyor ama spesifik, kolay araştırılabilir bir şey. Lanet ti diye araştırdığımızda bir yere ulaşamadık. Ama şirket bağıyla birlikte aradığımızda ileri teknoloji şirketi olduğunu tahmin ediyorduk. Hep aynı yere çıktı yolumuz. Nicholas Grant ve onun düsturuna, tolerans, talang, tatet.
Dipnot, İsveççe, tolerans, yetenek, sıklık.
Solifon'dan bahsediyoruz herhalde, dedi Gabriella.
Öyle sanıyoruz. En azından parçalar yerine oturur gibiydi. Bu nedenle son günlerde Solifon'dan ayrılanlarla başladık işe. Önce bir sonuç alamadık. Çok hareketli bir şirket. Sanırım temel ilkelerinden biri de bu zaten. Bir sürü yetenek girsin çıksın istiyorlar. Biz ilk başta en çok T'ler üzerinde durduk. Grant'ın bunlarla ne demek istediğini biliyor musun?
Pek bilmiyorum.
Yaratıcılık reçetesi. Toleransla sıra dışı düşünce ve sıra dışı kişilere karşı toleransı kastediyor.
Aykırı insanlara kapıları açmayı, özellikle azınlıklara, kapı ne kadar geniş açılırsa o kadar yeni fikir girer diyor. Biraz Richard Florida'nın fikirlerine benziyor. Hani şu eşcinsel endeksinden bahseden adamın. Eğer bir iş yerinde benim gibilere karşı tolerans varsa daha fazla açıklık ve daha çok yaratıcılık da var demektir.
Yani fazlasıyla homojen ve yargılayıcı teşkilatlar hiçbir şeyin üstesinden gelemez mi diyor.
Aynen öyle. Yetenekler yalnızca iyi sonuç elde etmekle kalmaz. Başka yetenekleri de çekerler. İnsanların bulunmaktan zevk alacakları bir çevre yaratırlar diyor. Daha işin başında konunun uzmanlarını toplamaktan daha çok dahileri cezbetmeye önem verdi Grant.
Bırakın hattımızı biz değil onlar belirlesin dedi.
Peki şu sıklıktan kastettiğini?
Bütün bu yeteneklerin birbirine yakın oturması, birbirleriyle buluşmaları için hiçbir bürokratik işleme gerek kalmayacak. Randevular almak ya da araya sekreterler sokmak yok. Birbirlerinin odalarına canlarının istediği girip çıkarak tartışabilecekler. Düşünceler herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadan ortaya atılıp geri çekilebilecek.
Biliyorsun, Solifon eşsiz bir büyüme öyküsü oldu. Birçok alana çığır açıcı teknikler ihraç ettiler. Laf aramızda NSA'ya bile. Ama sonra yeni bir dahi çıktı ortaya. Senin yurttaşın ve bu adamla
bütün T'ler duman oldu.
Aynen.
Ve bu adam Boulder.
Tam üstüne bastın. Normal koşullarda toleransla ya da bu manada bir sıklıkla sorunu yok sanırım. Ama daha şirkete adımını atar atmaz etrafına zehir saçmaya başladı. Fikirlerinin kırıntısını bile paylaşmaya yanaşmadı. Şirketin elit araştırmacıları arasındaki olumlu havayı anında tarumar etti. Özellikle insanları hırsız ve taklitçi diye suçlamaya başladığında. Şirketin sahibi Nicholas Grant'la bir toplantı yaptı. Grant konunun ne olduğunu hiç söylemedi. Yalnızca özel demekle yetindi. Kısa süre sonra da Boulder işten ayrıldı.
Biliyorum.
Çoğu insan sevinmiş buna. Şirketteki hava hafifleyip solunabilir hale gelmiş. Birbirlerine yeniden güvenmeye başlamışlar. Ama Nicholas Grant pek mutlu değilmiş. En çok da avukatı. Solifon'da çalışırken geliştirdiği her neydiyse onu da alıp gitmiş Boulder. Genel kanıya göre bu ne olduğunu kimse bilmediğinden bir sürü spekülasyon yapılıyor. Kuantum bilgisayarları alanında devrim sayılacak bir şeymiş.
Boulder hukuki açıdan kendisine değil, şirkete ait bir şey almış, öyle mi?
Öyle. hırsız var diye bağırırken sonunda kendisi hırsız olmuş. Bu iş mahkemede biteceğe benziyor. Tabii Balder elde ettiği bilgilerle şu havalı avukatların gözlerini korkutmazsa. Bu bilgiler hayat garantisi onun. Sağlığını bu bilgilere borçlu. Ama tabii hayatına da mal olabilir diye tamamladı Gabriella. En azından benim endişem bu dedi Alona. Ciddi bir şeylerin olacağına dair güçlü sinyaller almaya başladık. Müdürün parçaları birleştirmemize yardımcı olabileceğini söyledi. Gabriella bir süre dışarıdaki fırtınaya baktı. İstediği tek şey eve gitmekti. Ama paltosunu çıkarıp sandalyesine oturdu. Keyfi iyice kaçmıştı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sadece Balder'in elinde nasıl bir bilgi var? Bunu onu dinlemeyi veya bilgisayarını hacklemeyi başaramadınız şeklinde mi yorumlamalıyım? Buna cevap veremem canım. Sen ne düşünüyorsun? Franz Balder'in bir süre önce burada odasının kapısında dikilip yeni bir hayat düşlüyorum diye mırıldandığını hatırladı Gabriella. Yeni hayattan kastı neydi ki? Sanırım biliyorsundur dedi. Balder daha İsveç'teyken araştırmasının çalındığından kuşkulanıyordu. Kapsamlı bir araştırma yapan Ferra çok ayrıntılı bilgilere ulaşamasa da bu kuşkularını kısmen doğrulamıştı. Balder'le ilk defa böylesi bir hengamenin içinde karşılaştım. Doğrusu pek hoşlanmamıştım. Hiç soluklanmadan konuşarak kafamı allak bullak etmişti. Yaptığı araştırmanın ve kendisi dışında her şeye karşı kördü. Dünyanın hiçbir araştırması böylesi bir körlüğe değmez diye düşünmüştüm. Bütün dünyanın tanıdığı bir isim olmak bunu gerektiriyorsa kalsın, düşünü bile görmek istemezdim. Ama belki de aleyhindeki mahkeme kararından etkilenmiştim.
Velayet mahkemesi mi?
Evet, otistik oğluna bakamayacağına karar vermişlerdi. Çocuğu bütünüyle ihmal ettiği, hatta üzerine kitaplığının devrildiğini bile fark etmediği söyleniyordu. Solifon'daki herkesin ona karşı döndüğünü duyduğunda hiç şaşırmadım. Az ya da çok hak etmiştir diye düşündüm.
Peki sonra?
Sonra İsveç'e geri döndü. Teşkilatta bir şekilde koruma altına alınması gerektiği konuşuldu. Bunun üzerine bir kez daha onunla buluştum birkaç hafta önce. Gözlerime inanamadım. Bütünüyle değişmişti. Saçını sakalını kesip şekline şemailine düzen vermesi, zayıflaması falan gibi değişikliklerden bahsetmiyorum. Huyu değişmişti. Mütevazı, hatta biraz da kararsızdı. Takıntılarından geriye hiçbir şey kalmamıştı. Hakkında açılacak davalar seni endişelendiriyor mu diye sormuştum. Biliyor musun ne dedi?
Ne?
Yasalar karşısında herkes eşit. Bunun için hiç endişelenmiyorum dedi acı bir alayla.
Yani ne demek istedi?
Hepimizin eşit olduğunu, eğer eşit ödeme yaparsak. Benim dünyamda demişti, yasa zayıfları deşen bir kılıçtan başka bir şey değil. Yani endişeliydi. Taşıması ağır şeyler bildiği için endişeliydi. Her ne kadar bunlar kendisini kurtaracak şeyler olsa da.
Ama ne olduğunu söylemedi öyle mi?
Elindeki tek kozu kaybetmek istemediğini söyledi. Bekleyip rakiplerinin işi nereye kadar götüreceklerini görmek istiyormuş. Ama sarsılmıştı. Bir ara kendisine kötülük yapmak isteyenlerin olduğunu kaçırdı ağzından.
Nasıl kötülük yapacaklarmış?
Fiziki bir şey değildi kastettiği. Araştırmasını gasp edip şerefini lekelemenin peşindeymişler. İşin bu kadarla sınırlı kalacağına inanıyor muydu emin değilim. Bir bekçi köpeği almasını önerdim. Şehirden uzak ıssız bir yerde yaşayan biri için köpeğin iyi bir arkadaş olacağını. Hemen itiraz etti. Şimdi köpekle uğraşacak halim yok dedi sertçe.
Niye?
Bilemiyorum ama endişelendiği bir şeyler vardı. Evine gelişmiş bir alarm sistemi kurdurmasını istediğimde fazla itiraz etmedi. Yeni kuruldu.
Kim kurdu?
Bizim de çalıştığımız bir şirket. Milton Security.
İyi, çok iyi ama ben yine de daha güvenli bir yere taşımanızı öneririm.
O kadar ciddi mi?
En azından bir risk var. Bu da yeter öyle değil mi?
Elbette dedi Gabriella. Bana belge gönderebilir misin? Üstlerimle hemen konuşmam için.
Gönderebilirim ama şu an yapabilir miyim bilemiyorum. Biz biraz ciddi bir bilgisayar sorunu yaşıyoruz da.
Sizin böyle sorunlarınız olur mu?
Maalesef seni tekrar arayacağım canım dedi ve telefonu kapattı.
Gabriella bir süre öylece kaldı. Dışarıdaki fırtına gittikçe daha bir öfkeyle saldırıyordu pencereye.
Black Phone'unu çıkarıp Franz Balder'i aradı. Defalarca aradı. Yalnızca onu uyarmak, daha güvenli bir yere geçmesini sağlamak için değil, birden onunla konuşma isteğine kapılmıştı. Son günlerde hep yeni bir hayat düşünüyorum derken neyi kastettiğini sormak istiyordu. Ama hiç kimse bilmese de bilseler de inanacakları meçhuldü. Franz Balder başka dünyadan gelmiş bir kor gibi parlayan, o tuhaf ışığın olduğu yeni bir resim yaptırmakla meşguldü oğluna. 7. ayrımın sonu. Sayfa 88.